1. Samuel kitabının 6. bölümüne geldik. 5. bölümde hatırlayacaksınız, antlaşma sandığı Aşdot'a ve Ekron'a taşınıyor. 6. bölümde ise antlaşma sandığı İsrail'e geri veriliyor. Rabbin sandığı Filist ülkesinde 7 ay kaldıktan sonra Filistinliler kahinlerle falcıları çağırtıp Rabbin sandığını ne yapalım? Onu nasıl yerine göndereceğimizi bize bildirin dediler. Şunu bilmek gerekir ki değerli dostum, antlaşma sandığına sahip olmak elinizde sıcak bir patates tutmak gibiydi. Antlaşma sandığı put Dagon'un yanına her konulduğu zaman Dagon putu yere düşüyordu. Geride sadece bedeni kalmıştı ve bu tapınmak için pek tatmin edici bir obje değildir. Put zaten yeteri kadar kötüydü. Gatlılar artık daha fazla dayanamadılar ve antlaşma sandığını artık istemiyorlardı. Bunun üzerine onu Ekron'a yolladılar ve onlar da ondan kurtulmak istediler. Ne okuduk? Filistinliler kahinlerle falcıları çağırtıyorlar. Rabbin sandığının ne yapılmasını onlardan soruyorlar. Kahinlerle falcılar İsrail Tanrısı'nın sandığını geri göndereceksiniz, boş göndermeyin diye de yanıt verdiler. Ona bir suç sunusu sunmalısınız. O zaman iyileşecek ve onun sizi neden sürekli cezalandırdığını anlayacaksınız. Filistinliler ona suç sunusu olarak ne göndermeliyiz diye sordular. Kahinlerle falcılar, suç adağınız Filist beylerinin sayısına göre 5 altın ur ve 5 altın fare olsun diye yanıtladılar. Çünkü aynı bela hepinizin de beylerinizin de üzerindedir diyor 1. Samuel 6. bölüm 3-4 ayetler arasında. Filistinliler antlaşma sandığından kurtulmak istiyorlardı ama bunu nasıl yapacaklarından emin değildiler. Bu yüzden kahinlerle falcılarına başvurdular ve onlar da kendilerine Tanrı'nın antlaşma sandığını İsrail'e boş göndermemelerini söylediler. Sandığın yanında da bir sunu yollamalıydılar ve bu sunu Filistinlilerin tapınmasının pislik ve kötülüğünü ortaya koymaktadır. Birçok insan Tanrı'nın Filistinlileri neden bu diyardan çıkarttığını merak eder o dönemlerde. Vaat edilen diyar dünyanın değişik yollarının kesiştiği noktadadır ve orada oturanlar dünya insanlarını etkileyeceklerdi. Tanrı onları tapınmalarının pislik ve kötülüğünden, putperestliğinden, iğrençliğinden ötürü oradan çıkartmıştı. Tanrı bu insanlara o dönemlerde yeterince zaman tanımıştı. Tövbe etmeler için onlara yeterince zaman vermişti. Ama onlar ne yaptılar? Tanrı'ya tamamen sırtlarını döndüler. Putperestliğe battıkça battılar. Burada Tanrı yine onlara kendisine dönmeleri için bir fırsat vermektedir. Filistinlilerin sunusu 5 altın ur ve 5 altın fareden oluşuyordu. 4. ayette ne okumuştuk? İçinde farelerle urların altın benzerlerinin bulunduğu kutuyu Rabbin sandığıyla birlikte arabaya koydular. Filistinliler antlaşma sandığını İsrail'e geri yolladıklarında onu bir öküz arabasının üzerine koyduklarına dikkat edin. Onu bir öküz arabasına koyduklarından ötürü başlarına hiçbir şey gelmeyecekti. Neden biliyor musunuz? Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Tanrı onları bu yaptıklarından ötürü sorumlu tutmayacaktı. Ama İsrail biliyordu ve Tanrı'nın İsraillileri antlaşma sandığına yanlış bir şekilde yaklaştıkları için yargıladığını birazdan göreceğiz. Neden arada böyle bir fark vardı? Çünkü Yahudiler antlaşma sandığını nasıl taşımaları ya da bu sandığa nasıl yaklaşmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Onun için uğurların ve ülkeyi yıkan farelerin benzerlerini yapın. Böylelikle İsrail'in Tanrısını onurlandırın. Belki sizin ilahlarınızın ve ülkenizin üzerindeki cezayı hafifletir. Neden Mısırlıların ve Firavun'un yaptığı gibi inat ediyorsunuz? Tanrı Mısırlıları alaya aldıktan sonra İsrail halkının Mısır'dan çıkması için onları serbest bırakmadılar mı? Şimdi yeni bir arabayla boyunduruğa vurulmamış süt veren iki inek hazırlayın. İnekleri arabaya koşun. Buzağlarını artlarından ayırıp ahıra götürün. Rabbin sandığını alıp arabaya koyun. Süt sunusu olarak ona göndereceğiniz altın eşyaları da bir kutuya koyup yanına yerleştirin. Sonra bırakın arabayı yoluna gitsin. Ama ardından gözetleyin. Eğer kendi ülkesine Beyt Şemeş'e giden yoldan ilerlerse, demek ki üzerimize bu büyük yıkımı getiren odur. Yoksa bu yıkımın ondan gelmediğini, bize bir rastlantı olduğunu anlayacağız. Adamlar denileni yaptılar. Süt veren iki inek getirip arabaya koştular. Buzağlarını da ahıra kapadılar. İçinde farelerle uğurların altın benzerlerinin bulunduğu kutuyu Rabbin sandığıyla birlikte arabaya koydular. Şimdi bu çok ilginçtir. Dikkat edin. İnekler dosdoğru Beyt Şemeş yolundan gittiler. Sağa sola sapmadan böyüre böyüre ana yoldan ilerlediler. Filist beyleri onları Beyt Şemeş sınırına kadar izlediler. Öküz arabasına koşulan ineklerin danalarını geride bırakarak doğal iç güdülerine aykırı bir biçimde gittikleri kesindi. Bu Filistinler için sorunlarının Tanrı'nın bir etkinliğinden kaynaklandığına dair ikna edici bir kanıttı. O sırada Beyt Şemeşliler vadide buğday biçiyorlardı. Gözlerini kaldırıp sandığı görünce sevindiler. Beyt Şemeşli Yeşu'nun tarlasına giren araba oradaki büyük bir taşın yanında durdu. Beyt Şemeşliler arabanın odununu yardılar. İnekleri de Rab'be yakmalık sunu olarak sundular. Levililer Rabbin sandığını ve içinde altın eşyaların bulunduğu yanındaki kutuyu indirip büyük taşın üzerine koymuşlardı. O gün Rab'be yakmalık sunular sunup kurbanlar kestiler diyor 1. Samuel 6. bölüm 13-15 ayetler arasında. İsrailliler Filistinlilerden kendileri için böyle bir şeyi kabul etmezlerdi. Ve tabii bu yüzden Rab onları övmüştü. Filistinlilerin beş beyi olup bitenleri gördükten sonra aynı gün Ekron'a döndüler diyor 16. ayette. Filistinliler antlaşma sandığının kabul edildiğini görüyorlar ve kendi başlarından gittiği için de seviniyorlardı. Şimdi antlaşma sandığı İsraillilere geri döndüğünde hemen onunla ilgili sorunlarının başladığını da görüyoruz. 17-19 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Filistinliler Aşdod, Gazze, Aşkelon, Gat ve Ekron kentleri için Rab'be suç sunusu olarak ur biçiminde birer altın gönderdiler. Altın farelerse surlu kentlerle çevri köyleri dahil 5 Filistinli beye ait kentlerin sayısı kadardı. Beyt Şemeşli Yeşu'nun tarlasında Rabbin antlaşma sandığının üzerine konduğu büyük taş tanık olarak bugün de duruyor. Rabbin antlaşma sandığının içine baktıkları için Rab Beyt Şemeşlilerden bazılarını cezalandırıp 70 kişiyi yok etti. Halk Rabbin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. Beyt Şemeşliler Tanrı'nın kesinlikle yasaklamış olduğu bir şeyi yapıyorlardı. Antlaşma sandığının yeri tapınaktaki en kutsal yerdi. Burası sadece başkahin tarafından görülebilirdi. Onun bile buraya sadece yılda bir kez girmesine izin verilmişti. Antlaşma sandığı getirildiğinde çöldeki yürüyüşleri sırasında olduğu gibi dikkatle ve saygıyla örtülmüştü. Filistinliler bu noktaları bilmiyorlardı ama İsrailliler biliyorlardı. Beyt Şemeşliler bu kutsal Tanrı'nın Rabbin önünde kim durabilir, bizden sonra kim gidecek diyorlardı 20. ayette. Konu antlaşma sandığına bakıp görmemeleri gereken bir şey görmüş olmaları değildi. Önemli olan bu değildi. Antlaşma sandığı bir kutuydu. O sadece bir kutuydu. Önemli olan değerli dostum, Tanrı'nın halkıyla en kutsal yerde, kutuda buluşmasıydı. Şimdi onlarla buluşmuyor. Ona sırtlarını çevirdiler. asilikleri ve küfürleri itaatsizliklerinde ortaya koyulmuştur. Bundan ötürü Tanrı onların üzerine yargı getirir. Sonunda Kiryat Yearim'de oturanlara ulaklar göndererek Filistinler Rabbin sandığını geri getirdiler. Gelin onu alıp götürün dediler. 1. Samuel 6 ayet 21. Şimdi batıl bir şekilde antlaşma sandığından kurtulmak istiyorlar. Kiryat Yearim'e mesajcılar yolluyorlar. Gelip alın diyorlar. Yani İsrail antlaşma sandığını almaya hazır değil. Tanrı'nın halkı ona, yani Tanrı'ya dönmeye hazır değiller. Şimdi 7. bölüme geldik. Bu bölümün konusu Samuel halkı uyanışa götürüyor ve Ebenezer'de zafer veriliyor. 20 yıl sonra İsrail antlaşma sandığını almaya hazırdır. İsrail Rab'be hizmet etmek için Baalim ve Aştarot'a sırtını çevirir. Bunun üzerine diyor, Kiryat Yearim halkı varıp Rabbin sandığını aldı. Onu Avinadav'ın tepedeki evine götürdüler. Rabbin antlaşma sandığına bakması için Avinadav oğlu Eleazar'ı kutsadılar. Sandık uzun bir süre, 20 yıl boyunca Kiryat Yearim'de kaldı. Bu arada bütün İsrail halkı Rabbin özlemini çekti diyor 7. bölümün ilk 2 ayeti. 20 yıl değerli dostum, 20 yıl sonra İsrailliler Baalim ve Aştarot'a sırtlarını çevirip Tanrı'ya dönmeye başlıyorlar. 20 yıl. Tanrı'nın istediği bir noktaya geliyorlar 20 yıl sonra. Bizim yaşadığımız bugünlerde de Tanrı sözüne karşı yeni bir ilgi vardır. Buna seviniyorum çünkü Tanrı halkının kutsal kitaba, Tanrı sözüne dönmesi gerektiğine inanıyorum. Değerli dostum, insanlar, insanın öğretileri, insanların yorumları her zaman yanılabilir. Her zaman bizim temelimiz, üzerinde duracağımız, üzerinde vurgu yapacağımız, dayanacağımız şey Tanrı'nın sözü olmalıdır. Çünkü o bizim temelimizdir. Ona dayanmalıyız. Her şey geçebilir, değişebilir ama Rabbin sözü ebediyen kalır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu nedenle her zaman Tanrı'nın sözüne bağlanmak, ona dayanmak gerekir. Ve ben buna inanıyorum. Yaratılıştan ta vahye kadar olan 66 kesimin tümünün Tanrı sözü olduğuna inanıyorum. Ben kutsal kitabın doğruluğuna, kusursuzluğuna, hatasızlığına ve onun öğretilerine geri dönmemiz gerektiğine inanıyorum. Bir insanın ancak ve ancak Tanrı sözü aracılığıyla gelişeceğine, büyüyeceğine inanıyorum. Tıpkı 2. Timoteos 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde dediği gibi. Tüm kutsal yazılar, sadece bir kısmı değil, tüm kutsal yazılar Tanrı'nın esinlemesidir. Şimdi dikkat edin ne diyor? Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Ne? Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü öğretir. Tanrı'nın sözü bize bizim durumumuzu, yani yüreğimizin durumunu gösterir ve bizi azarlar. Yola getirir ve doğruluk konusunda bizi eğitir. Öyle ki Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Nasıl yetkin olur? Tanrı sözü aracılığıyla. Bu nedenle ben bir imanlının büyüyebilmesi, gelişebilmesi için Tanrı sözüne geri dönmesi gerektiğinin şart olduğuna inanıyorum. Evet, Tanrı sözüne dönmemiz, onun sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürümemiz çok çok önemlidir. Ne yazık ki bu alanda ilerleme çok yavaştır. Günümüzde birçok insan siyasetçilerin, dünya siyasetçilerinin yerine getirmedikleri bir sürü vaatlerde bulunuşlarını dinlemekten usandım. Onların namına onları bu vaatleri yerine getiremeyeceklerini söylemek istiyorum. Buna karşın vaatte bulunmaya devam ediyorlar. Üniversite profesörlerinden ve her alandaki liderlerden her tür yeni, her derde deva formüller geliyor. tek yolunda gitmeyen şey hiçbirinin işe yaramamasıdır. İnsanlık belki de bir gün çaresizlik içerisinde Tanrı'ya dönecektir. Bunlar işe yaramıyor çünkü işin içerisinde Tanrı yoktur. Aileler, evet insanlar severek evleniyorlar ama birkaç yıl sonra bunların evlilikleri hüsranla bitiyor. Ya da arada bir esenlik, huzur kalmıyor. Neden? Çünkü orada da Tanrı'ya yer yoktur ondan. Esenlik, barış, huzur yakalanabilir eğer orada Tanrı'ya yer verilirse. Evet, İsrail'de de 20 yıl sonra böyle olmuştu. Onlar şimdi Rabbi dinlemeye, Rabbe dönmeye hazırlar. Samuel, İsrail halkına şöyle dedi. Eğer bütün yüreğinizle Rabbe dönmeye niyetliyseniz, yabancı ilahları ve tanrıça aşteretin putlarını aranızdan kaldırın o zaman. Kendinizi Rabbe adayıp yalnız ona kulluk edin. Rab de sizi Filistinlilerin elinden kurtaracaktır. Bunun üzerine İsrailler Baal'ın ve aşterotun putlarını atıp yalnızca Rabbe kulluk etmeye başladılar. 1. Samuel 7. bölüm 3-4 ayetlerinde. Bakın bundan önce bu ayet bize gösteriyor ki bu insanlar putlara dönmüşlerdi, putlara tapınıyorlardı. Ne diyor? Bunun üzerine İsrailliler Baal'ın ve aşterotun putlarını atıp yalnızca Rabbe kulluk etmeye başladılar. Demek ki bundan önce putperestliğe dönmüşlerdir. Bu aslında Samuel'in büyük hizmetinin başlangıcıdır. İsrail putperestliğe derin bir biçimde gömülmüştü. Diri ve gerçek Tanrı'ya sırtlarını çevirmişlerdi. O kadar çok savaşta yenilmişlerdi ki artık bunu kanıksamışlardı. Ve bu onlar için büyük bir cesaret kırıklığıydı. Rab için ağıt yakmaya başlamışlardı. Bizim de değerli dostum, kardeşim, Rab'be dönmemiz gerekir. Esenliğin, barışın, huzurun kaynağı Rab'dedir. Düzenin kaynağı Rab'dedir. Evet, Rab'be dönmemiz gerekir. Kaybolan oğul ölçüsünü hatırlıyor musunuz? Uzak ülkede domuzların yediği keçi boynuzlarını yiyordu ve bir gün bunu yemekten bıktı. Evet, uzak ülkede domuzların yediği keçi boynuzlarını yemekten bıktık. Babanın evine dönmek istiyoruz demekte olan birçok insanın yüreklerinde bir açlık vardır. Bu insanların Tanrı sözü aracılığıyla Tanrı'ya dönmesi gerekir. O zaman Samuel bütün İsrail halkını Misba'da toplayın, ben de sizin için Rabbe yalvaracağım, yakaracağım dedi. Misba'da toplanan İsrailliler kuyudan su çekip Rabbin önüne döktüler. O gün oruç tuttular ve Rabbe karşı günah işledik dediler. Samuel Misba'da İsrail halkına önderlik etti diyor 1. Samuel 7. bölüm 5-6 ayetlerde. Samuel İsrail'in sadece peygamberi olmakla kalmıyor, aynı zamanda da ulusun hakimidir. Burada İsrail'i sahte tanrılardan, putperestlikten gerçek Tanrı'ya döner buluyoruz. Samuel adlı bu adam onlar için dua ediyor ve onlar da günahlarını itiraf ediyorlar. Açıkça Rabbin önüne döküyorlar. Tanrı halkının Tanrı'ya dönmelerinin yolu zaten budur. Başka bir yolu da yoktur. Günümüzde Tanrı tarafından bereket almak için, bereketlenmek için birçok yöntem önerildiğini duyuyorum, görüyorum, seyrediyorum televizyonlarda. Bunu kocaman harflerle yazarak çok açık bir şekilde bildirmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Tanrı halkının, Tanrı çocuğunun yapması gereken şey, Tanrı'ya yaklaşıp günahlarını itiraf etmektir. Kendilerini Tanrı sözünün ışığında görmeleri gerekir. Kendimizi gerçekten olduğumuz gibi görürsek, Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığımızı görürüz. Ancak o zaman Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in kanı bizleri bütün günahlardan, her günahtan temizlemeye devam edeceği konusunda güvence sahip olabiliriz. Evet, eğer günahlarımızı açıklarsak, eğer Rab'be gidersek, eğer bunları ona açıklarsak, Rab bizi affedecektir. Nasıl affedecektir? İsa Mesih aracılığıyla affedecektir. 1 Yuhanna 1. bölüm 9. ayette Tanrı oğlu İsa Mesih'in kanının bizleri bütün günahlardan temizlemeye devam edeceğini söylüyor. Bu nedenle değerli dostum, kendimizi Tanrı'nın sözünün ışığında görmemiz gerekir. Tanrı'nın sözü, eğer onu ciddiye alıyorsak, eğer onu okuyorsak, eğer onun üzerinde düşünüyorsak, Tanrı'nın sözünü, kutsal kitabı, ve o söz bizim yüreğimize konuşacaktır. O söz bizi eğitecektir. O söz bizi doğruluk yolunda eğitecektir. Bize gerçekleri gösterecektir ve bizi o aşamaya getirecektir. Ve bizi gün be gün yetiştirecek, olgunlaştıracaktır. Bunu Tanrı sözü yapar. Bu nedenle Tanrı sözüne dönmek, Tanrı'nın sözüne sarılmak önemlidir. Samuel'e bizi Filistinlilerin elinden kurtarması için Tanrımız Rabbe yakarmayı bırakma dediler. Bunun üzerine Samuel bir süt kuzusu alıp Rabbe tümüyle yakmalık sunu olarak sundu ve İsrailliler adına Rabbe yakardı. Rab de ona karşılık verdi. Samuel yakmalık sunuyu sunarken Filistinliler İsraillilere saldırmak üzere yaklaşmışlardı ama Rab o an korkunç bir sesle gürleyerek Filistinlileri öyle şaşkına çevirdi ki İsraillilerin önünde bozguna uğradılar. Mispa'dan çıkan İsrailliler Filistinlileri Betkarin altına kadar kovalayıp öldürdüler diyor 8-11 ayetlerde. Tanrı İsrail'e büyük bir zafer vermişti ve bu uzun zamandan beri elde ettikleri ilk zaferdi. Bu insanlar putperestliğe dönmüşler, asilik içerisinde olmuşlardı. Tanrı'ya dönmeye başladıklarında Samuel halktan günahlarını itiraf etmelerini ve Tanrı'ya dönmeye söz vermelerini istemişti. Bunun sonucu olarak Tanrı onlara bir zafer vermişti. Samuel bir taş alıp Mispa ile Şen arasına dikti. Rab buraya kadar bize yardım etmiştir diyerek taşa Even Ezer adını verdi. 12. ayet. Even Ezer adı yardım taşı anlamına gelir. Rab buraya kadar bize yardım etmiştir. Bu geçmişe bakarak Rabbin yaptıklarını bir anımsama taşıydı. Bir vahiy taşıydı. Gelecek için bir taştı. Rab buraya kadar şimdiye dek bize yardım etmiştir. Geçmişe bakmamız adet haline gelmiştir. Rabbin Pavlus aracılığıyla Filipililere ne söylediğini hatırlayın. Onun için şuna kesinlikle inanıyorum ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı Mesih İsa'nın gününde onu sonuçlandıracaktır. Tanrı şimdi bu noktaya kadar getirdi mi? Bugün size yol göstermiyor mu? Size kılavuzluk ediyor mu? Eğer bunları yapıyorsa siz de Rab buraya kadar bana yardım etti diyebilirsiniz. Bu ana kadar size yardım ettiğinden ötürü bundan sonra da bunu yapmayı sürdürecektir. Çünkü o sadık bir Rab'dir. Tanrı bizlere anılar vermişti. Bu sayede Aralık ayında güllerimiz olabilir. Geçmişe dönüp baktığımızda hepimizin Rab buraya kadar bize yardım etti diyebileceğimizden eminim. Yeşu, ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz diyebiliyordu. Davut peygamber Rab'be şükredin çünkü o iyidir. İnayeti, kayrası sonsuzdur. Böyle desin, Rab'bin fidyeyle kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları diyebiliyordu. Ben şahsen evet Rab iyidir demek istiyorum. Bize şimdiye kadar yardım eden ve edecek olan odur. Bir süre önce bir iş adamı şöyle demişti. Biliyor musun? Zamanın kullanımından bankacılık terimleriyle söz edebiliriz. Dün iptal edilmiş bir çektir. Yarın ödenecek bir senettir. Ama bugün nakit paradır. Bu yüzden onu bilgece kullanın. Hayatınızda Tanrı'nın elini görebiliyor musunuz? Samuel, Even Ezer taşıyla hayatında Tanrı'nın elini görebildiğini bildirmek istiyordu. Bu bir vahiy taşıydı. Sadece buraya kadar anlamına gelmekle kalmıyor, aynı zamanda bundan sonra da anlamına geliyordu. Davut peygamber, Rab benim çobanımdır dedi. Sonra da geleceğe bakarak eksiğim olmaz dedi. Birisi bir keresinde, gelecekle gerçekten ilgileniyorum çünkü hayatımın geri kalan kısmını orada geçirmeyi umuyorum ve onun ne tür bir gelecek olduğundan yeterince emin olmak istiyorum demiştim. Elçi Pavlos da Tanrı'nın kendisini sevenlerle ereği uyarınca çağrılanlarla birlikte her durumu yararlı yönden işlediğini biliriz dedi. Bir Tanrı adamı Romalılar 8:28'in yorgun bir yürek için yumuşak bir yastık olduğunu söylemiştir. Hepimizin birer Even Ezer taşına ihtiyacımız vardır. Sizin de hayatınızda bir tane olduğundan eminim. Yenilgiye uğrayan Filistinliler bir daha İsrail topraklarına saldırmadılar ve Samuel yaşadığı sürece Rab Filistinlilerin saldırmasını engelledi diyor 13. ayette. Sanıyorum Filistinlilerin bundan sonra artık bir daha hiçbir zaman o noktaya kadar oldukları kadar nüfuslu ve dehşetli bir düşman olmadıkları söylenebilir. Bu önemli bir savaştı ve şimdi onun anısına bir taş durmaktadır. Taş, Yeruşalim'in 5-6 kilometre kadar kuzeybatısındaydı. Şehirden görünüyordu. Samuel yaşadığı sürece İsrail'e önderlik yaptı. Her yıl gidip Beyt Eli, Gilgal'ı, Mispa'yı dolaşır. Bu kentlerden İsrail'i yönetirdi. Sonra Rama'daki evine döner, İsrail'i oradan yönetirdi. Orada Rab'be bir sunak yaptı diyor 1. Samuel 7. bölüm 15-17 ayetler arasında. Öykü budur. Samuel, İsrail'in bir peygamberi ve hakimiydi. Yolculuk eden bir hakimdi. Beyt El'den Gilgal'a, oradan Mispa'ya gider ve oradan da Rama'ya dönerdi. Burası Yeruşalim'in kuzeyindeki topraklardı. Bütün bu yerlerde bu halka hakimlik etti.